Biz burada kalacağız. Geldiniz. Biz burada kalacağız. 79. bölümüyle sizlerle programımızın yapımcısı Nurettin Turan, Ayhan Taşçı var teknik basada. Ben Yasemin Pamukçubaşı sizlerle birlikteyim. Doktor Can Ünver her zaman olduğu gibi hem programımızın danışmanı hem de göç uzmanı kendileri bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Can Hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Kadınların Türk toplumunun yerleşikliğe geçişindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımızı öncelikle vermek isterim. +90 312 463 34 19 ve yine de +90 312 koduyla 463 34 21 numaralarımız. Belge geçer numaramızsa +90 312 463 32 84 ve bir de blog adresi bizburada.blogspot.com. Evet, kadınların Türk toplumunun yerleşikliğe geçişindeki etkilerinden bahsedeceğiz dedik. Genel olarak Türk toplumunda kadının yerinden söz edeceğiz. Eğitim ve kadından bahsedeceğiz. Yabancı toplumda kaynaşmada kadının öneminden bahsedeceğiz. Çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetiştirilmesinde kadının rolü nedir diyeceğiz. Ve kadının eğitim düzeyinin yerleşikliğe geçişteki etkileri bizim konu başlıklarımız. Evet Can Hocam, az sonra Azize Tank bizimle birlikte olacak. Evet. Kendileriyle telefon bağlantısı kuracağız. Kendileri de kendileri açısından bize anlatacaklar. Evet, evet. Belki Alman toplumundaki kadının rolünden bahsederler, bilemiyorum ama biz başlayalım Can Hocam. Kadın toplum evet. İçerisinde çok önemli bir köprü aslında.
Tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii. Her şeyden önce öğretmen, ilk öğretmen. Yani evet. Herkesin yetişmesinde annesinin rolü çok önemli. Dolayısıyla her ne kadar birçok toplumda ikinci plana atılsa da bir takım sıkıntılarla karşılaşsa da kadın yani insan erkek ve kadından oluşuyor. Yani ondan öyle o şekilde işte o sıkıntıları aşmasını tabii her toplumda bekliyoruz. Kadının sıkıntıları var, doğrudur. Bizim toplumumuzda da var. Şimdi bu göçmen toplum açısından baktığımızda durum şöyle, iki yorum getirmek lazım ya da iki türlü bakmak lazım. Bir fiziki anlamda, bir de işin manevi tarafı var. Şöyle, şimdi bizim işçilerimiz yurt dışına, Avrupa'ya ilk gittikleri yıllarda bekar olarak gittiler. Hatta hiç evlenmemişlerdi veyahut da işte eşlerini, ailelerini yurtta bırakarak gittiler. İşte o geçicilik ifade ediyor. Yani aileler Türkiye'de kaldığı sürece ya da işte henüz evlenmemiş oldukları sürece işte dönerim bir müddet sonra buradaki işte süreyi bitirir. Gereken hedeflere ulaştıktan sonra
yani koyduğum hedefleri bitirdikten
sonra Türkiye'ye dönerim. Böyle bir yaklaşım içerisindeydiler. Ne zaman ki aile birleştirmesi başladı veyahut da işte bekar gitmiş olanlar Türkiye'den işte evlenip eşlerini getirdiler. Ondan sonra artık yerleşiklik başlıyor. Yani başka türlü işin fiziki tarafı. Yani aileyi orada kurduğunuz için, orada yaşamaya başladığınız için orası artık yerleşiklik ifade ediyor. Diğer taraftan da kadının aslında hani yuvayı yapan dişi kuş derler. Yuvasına bağlı, oturduğu yere bağlı, ailesine bağlı tabii ki o yuvayı sürekli kılıyor. Yani bunun için de mekan çok önemli değil. Yani yaşadığı yer çok önemli değil. Dolayısıyla işte göç edilen ülkede bir anlamda yurt edinilmiş hale geliyor. Aile orada olduğu için de işte hayatın odağı orası haline geliyor.
Ve
bunu da sağlayan hocam. Şey tabii.
Çok
bunu,
zor bir şey.
Bunu aslında, sağlayan da kadın yani aslında. Evet. Yani yoksa erkek neticede biraz daha mobildir yani. Onu da o şekilde düşünmek lazım. Kadın ama öyle değil. Kadın daha böyle işte ne bileyim yani tırnaklarını toprağa geçirip orayı yurt edinme eğiliminde olan insan.
Bir de hocam bizim böyle önemli. Duygusal bağlarımız da vardır. Hani gittiğimiz yer bizim yurdumuzmuş gibi görünebilir belki ama yani o döneme kadar yaşadığımız ev bizim için çok önemlidir mesela. Ben kendim için de bunu düşünüyorum.
Pek tabii.
Yani
pek
düşünsenize tabii. Bir yeri bırakıyorsunuz ve bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Buradaki sorumluluğunuz sizin yani +2 +3.
Tabii tabii çok daha zor tabii. Yani alışmak, yerleşmek, Orayı hakikaten yurt edinmek. Fakat şimdi tabii biz üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Tabii. İnsanlarımız bir de tabii eskisi gibi kopukluk da yok ülkeyle. Yani iletişim gelişti, efendim işte seyahat imkanları arttı falan. Dolayısıyla fakat çok ilginçtir. Bugünlerde televizyonlarda görüyoruz birkaç gündür. Bizim Avrupa'daki vatandaşlarımız yine araçlarıyla, arabalarıyla karayolundan geliyorlar Türkiye. Bundan 40 sene evvel olduğu gibi yani.
Doğru.
Ve yine Kapıkule'de bir yığılma var falan. Yani enteresan, pek çok şey de değişmemiş oluyor aslına bakarsanız.
Can Hocam, ben bir program yapmıştım. O zamanlar TRT İNT vardı. Tatil Yolu diye bir program.
Evet.
Programın amacı, tek amacı yurt dışında yaşayan insanların Türkiye'ye ulaşımda kullanacakları yöntemin onlara sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar.
Evet, evet,
İşte dört program. Bir tanesi karayolu, diğeri hava yolu, diğeri deniz ve bir de demir yolu.
Evet.
Bunların tümüyle Almanya'dan,
evet,
bir tanesi de sadece hava yolunda Hollanda'dan geldik. Tümünde buraya ulaşım için de karayolu, evet, inanır mısınız, en zorlandığım bölümdü benim.
Tabii tabii, zor.
Ne var ki o kuyruklar, evet işte biz işte bazen program yapıyoruz, müzik programı yapıyoruz. İşte diyorlar ki sıradayız Bulgaristan'da tır şoförleri.
Evet.
Çok iyi anlıyorum. Bulgaristan'da bir sınır kapısında 5 saat bekletildiğimizi hatırlıyorum
tabii, tabii,
ben.
Tabii, o çok güçtür. Şimdi eski
yani
yıllara
yani karayolu güncelliğini yitirmiş değil.
Yitirmiş değil. Fakat işte bazı ufak tefek avantajları var şimdi. Bir kere hep otoyol oldu. Yani
evet,
eski yıllarda bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel çok da yollarda maalesef işte kazalar oluyordu. Yani özellikle Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da Belgrad'la Zagreb arası, Zagreb-Belgrad arası Türkiye'ye gelirken 400 küsur kilometre bir gidiş bir geliş bir yol sadece yani. Ondan sonra orada maalesef çok hayatını kaybeden yurttaşlarımız oldu geçmişte. Şimdi öyle değil, hep otoyol. Otoyol bu sefer de ülke sayısı arttı. Bölündü Yugoslavya.
Doğru.
Ondan sonra birçok ülkeden geçiyorlar falan.
Altlarındaki
yeter...
arabalar kaliteli.
Ha, şimdi değil eskisi mi? Gibi değil,
değil
tabii. Yollarda kalırdı eskiden araçları.
Tabii tabii.
Hep böyle ikinci, üçüncü arabalar olurlardı maalesef. Yani o dönem geride kaldı şimdi,
evet,
ama tabii şeyde gidip baksanız uçaklarda da hiç yer yok yani. O kadar kalabalık. Yani şunu söylemek lazım. Yani o Türkiye ile olan bağlar hiçbir zaman kopmuyor. Yani yerleşik,
evet,
de olsalar bu güzel bir şeydir.
Tabii, tabii.
Yani zaten onun kopacağını hiç kimse de kopar bunlar. Hı-hı. Bir müddet sonra Türkiye ile ilişkilerini koparırlar demedi şimdiye kadar kimse. Zaten bize de bizim yapımızda da yok o yani. Hı-hı. Bizim memleketimize olan bağlılığımızı herkes,
hı-hı,
biliyor. Sonuçta orasını hani yanlış anlaşılmak istemiyorum, yurt edinmiş olmaları demek işte neyse yaşadıkları süre içerisinde orada orayı da hakikaten işte burası da bizim yerimiz diyebildikleri.
Hani doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer deriz ya
işte
hocam.
İşte şeydir yani, hem Türkiye'yi seversiniz hem orayı seversiniz, bu böyledir yani. Hı. Bunda aslında ne yatsınacak ne kınanacak
hiçbir
ne de
şey
işte
yok.
Garipsenecek
tabii,
bir durum
tabii,
yoktur
tabii.
Yani. Neticede bunda da kadının rolü çok önemli. Yani kadın işte orayı yuva yapıyor. Yani yuva yaptığı ölçüde de yerleşiklik olur.
Doğru.
Yani geçicilikten yerleşikliğe geçişte kadının rolünü çok önemsiyorum ben. Yani o sıcak atmosferi yaratan kadındır başkası.
Şimdi kadın hem o atmosferi yaratmaya çalışıyor, bir taraftan da İş gücüyle de aslında katkıda bulunuyor değil mi
tabii,
aileye?
Tabii,
yani,
tabii. Yani
gidiyor bir yerde,
evet,
çalışıyor.
Pek tabii, pek tabii. Birçok vatandaşımız hatta çift işlerde çalışırlar. Yani aileyi geçindirmek için. Şimdi bu geçmişte biraz daha da fazlaydı. Şöyle fazlaydı yani, ekonomik durum açısından yani ona ihtiyaçları vardı mutlaka. Çünkü yatırım yapıyorlardı. Yani yaptıkları yatırımlar da hep Türkiye'ydi.
Tabii.
O da tabii aile bütçesini zorlayan bir şey yani. Şimdi pek öyle eskisi kadar yatırım olduğunu sanmıyorum ben. Belki yazlık falan alıyorlardır ama yani eskiden işte nasılsa döneceğiz ve ne bileyim işte kasabamızda, köyümüzde ya da kentte, semtimizde bir evimiz olsun diye düşünürlerdi. Şimdi genellikle o evler falan alındı hep. Yani çoğunda da oturulmadı esasına bakılırsa. Şimdi şeyden ziyade daha bir tüketim alışkanlıkları artmış gözüküyor. Özellikle yeni kuşaklarda. O yeni kuşakların o tüketim alışkanlıkları da işte daha üst düzeyde bir yaşam standardını yakalamaya dönüktür. O şekilde değerlendirmek lazım. İşte arabaları iyileşti en azından.
Tabii.
Oturdukları evler ve yatırımların bir kısmı da yaşadıkları ülkelere döndü.
Güzel.
Konut aldılar. Dolayısıyla şimdi bu da yerleşik değil mi? göstergesi. Yani değil bir mi? Yerde bir konut alıyorsanız orada oturacaksınızdır. Evet. Sizindir orası. Evet, evet. Ve ben çok iyi biliyorum yani kendi gözlemlerimden. Konut alımını en çok destekleyenler de eşlerdir. Hanımlardır yani.
Tabii.
Hanımlardır. İşte tabii. Bu bakımdan önemli çok.
Kendimiz önemli. Oturmasak kirası gelir deriz değil mi yani?
Yani ama işte yurt dışında oturuyorlar da tabii.
Kendi, tabii.
Özellikle de
tabii.
Böyle işte.
Hani oturduğunun böyle, dışında bir yatırım yapacak olsa.
Yapsa da
sonra
tabii.
Sonra çocuk çocuk evet, evlenir evet, onlara kalır
evet,
diye bakarlar.
Evet evet öyle düşünür. Yani işte hakikaten çok özlü bir söz bu yuvayı dişi kuş yapar. Yani.
Ya evet.
Yani çok gerçektir o.
Ve bu dişi kuşun yani, sadece çalışmak ve yuvayı yapmanın dışında o evi ev yapacak, o çocukların huzurunu sağlayacak.
Tabii tabii tabii.
İşte pek çok şeyi koordine ediyor. Yani evet eğitmenlik eğitecek, görevi devam eğitecek. Ediyor. Bir taraftan kendisi de öğreniyor ama yeni
tabii,
bir yere gitti.
Tabii, tabii,
bir taraftan
tabii.
Kendisi etrafı tanıyacak, öğrenecek.
Ki bir sıkıntıyla
öğretecek.
Da yani şey yapıyor. Yani toplum içerisinde. Yani ne kadar gelişmiş de olsa toplumlar, ne kadar demokratik de hale gelmiş hukuk devletleri bunlar tabii yaşadıkları bizim vatandaşlarımızın. O toplumlarda dahi kadının eşit muamele gördüğünü söylemek çok zor. Özellikle çalışma hayatında yani çok belirgin bir biçimde mesela ücret farklılığı var hala. Aynı işi yapan erkekle kadın arasında ücret farklılığı var. Bu kabul edilmemesi. Tabii tabii yurt dışında
hocam.
Sadece Türkiye'de değil yani. Bunun içinde böyle birçok işte uluslararası sözleşmeler bilmem işte bir takım enstrümanlar var ama bir türlü tam olarak karşılanamıyor yani. Hala öyle, hala öyle. Yani. Aynı işi yapan kadınla veyahut da işten çıkarılacaksa bir yerde birisi ya da bir takım işçiler önce kadınları çıkarıyorlar. Öbürleri işte erkektir nasıl evi geçindirecektir falan diye böyle yaklaşımlar var.
Sanki
hala var.
Kadının yani kimi ek gelirmiş gibi düşünerek erkeği sabit tutuyor.
Evet, evet, evet. Hı. Yani bu tabii aslında kabul edilmemesi ve değişmesi gereken bir şey. Yani kadınla erkeğin istihdama katılımı arasında da çok ciddi farklar vardır. Bizde çok fazla da yani yurt dışında mesela Almanya'da mesela Fransa'da da var aynı farklar. Yani ille de eşit olarak temsil edildiklerini söylemek mümkün değil istihdamda.
Evet. 1923 şey... yılında Atatürk'ün yapmış olduğu bir İzmir'de yapmış olduğu bir konuşmada diyor ki şuna inanmamız gerekir ki dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir.
Evet.
Evet kadına bakış... Bu aşamaya kadar çok farklı bir noktadaydı. Hı hı. Sonrasında kılığı, kıyafeti, bununla birlikte eğitimi, sonra kendisine verilen haklar.
Evet.
Bayağı bir değişiklik oldu ve şu anda biz bu huzuru, bu mutluluğu yaşıyoruz kadın. Bir taraftan da kadına şiddetten hala söz
evet,
ediyoruz.
Maalesef,
o ayrı bir şey.
Maalesef. Evet. Ve onda da bir artış var. Veyahut da şöyle düşünüyorum ben yani acaba tabii bunun istatistiğini yapan birisi değilim. Çok duyuluyor yani her zaman vardı belki de şimdi daha fazla duyuluyor çünkü işte ne bileyim medyamız çok gelişti iletişim çok arttı falan fakat tabii bu çok tatsız bir şey yani ve şunu da söylemekte yarar var şimdi bu bir egemenlik savaşı bir anlamda yani kadınla erkek arasında ve maalesef son derece çağ dışı bir şey bu. Onun hüküm sürdüğü toplumlarda ki sadece bizim toplumumuza mahsus değil. Onu da şey etmek lazım. Hatta Avrupa'da bazı ülkelerin şimdi isim vermeye gerek yok. Oralarda da aynı şeyler oluyor. Yani şiddetin gerekçesi hemen hemen benzer şeyler bunlar. Yani gerekçede farklılıklar yok. Ama tavırlar belki biraz daha şey ya da şiddetin ne bileyim derecesi biraz daha farklı olabilir falan. Ama genelde bu toplumun içerisindeki işte o rahatsızlık yani sosyolojik bir şey bu rahatsızlık. Sistemin de getirdiği bir şey. O sistemin getirdiği koşulları ortadan kaldırmak lazım. Bunun için de tabii çok ciddi bir eğitime ihtiyaç var. Yani yine kadınlara iş düşüyor. Erkek çocuklarını onlar doğurup onlar yetiştiriyorlar açıkçası.
Evet.
Dolayısıyla yani birbirini tetikleyen birçok böyle şey var, süreç var aslına bakarsanız. Yani o bizim toplumumuzda maalesef çok son zamanlarda artış varmış gibi gözüküyor ve çok da tartışıyoruz bunu ve kınıyoruz aile içi şiddeti. Fakat dediğim gibi yani şimdi bu belki değişik düzeylerde, değişik şiddetlerde Birçok ülkede biraz da bu toplumsal katman, hangi katmana ait olduğunuzla da ilgili bir şey yani. Kültürle ilgili.
Değil mi hocam? Evet.
Ondan sonra sosyal şartlarla ilgili.
Hani diyorsunuz ilgili. Ki onu yetiştirdiği evlat da çok önemli. Yani tabii, kadın doğuruyor, tabii, tabii. O erkeği yetiştiriyor ama o nasıl bir ailede büyüyor acaba? Yani böyle bir soru işareti var. Katmanlara evet. indiğimiz zaman evet, bununla evet, daha fazla evet. yüzleşiyor.
İşte o benzerdir yani. Şimdi mesela aile içi şiddeti işte yapan Türkiye'deki bir şahıs. Alıp onu başka bir ülkenin aynı katmanında monte etseniz orada da yapacaktır aynı şeyi. Yani çünkü onlar da yapıyorlar falan o şekilde. Yani öyle değerlendirmek evet. lazım ama bunu şey etmek için yani böyle relativize etmek için söylemiyorum. Ya da küçültmek için söylemiyorum. Tabii ki çok ciddi bir sorun. Ciddi bir sorunlara da ciddi yaklaşımlar gerekiyor. Yani böyle sadece bir takım üzerinden geçirilecek iş değildir yani.
Hani hocam dediniz şey. Ya başka ülkelerde de yaşanıyor. Gerekçeleri belki benzerlik gösteriyor dediğinizde hani benim aklıma gerekçe olarak genelde hani haberlerde okuduğumuzda televizyonda izlediğimizde gerekçe tekmiş gibi görünüyor. Eş ayrıldığı evet. eşi ya da ayrılamadığı eşi bir türlü ona karşı dirayet gösterdiğinde bunun karşılığı onun, ailesinin, çocuğunun öldürülmesi olabiliyor.
İşte bir egemenlik kavgası var yani sahiplenme kavgası işte şey yapacak yani ille de kendi malı gibi görüyor. Malı gibi görülür mü yani şey özgür bir insanın kimsenin malı olması söz konusu olamaz. Yani bu bizim ne kültürümüzde var ne dini inancımızda var ne de işte tabii. yasalarımız falan da buna müsait tabii, değil tabii, tabii. ki. Ama işte bu maalesef işte sürüp gelen bir gelenek haline gelmiş bazı ailelerde, bazı işte o katmanlarda falan. Dolayısıyla bununla mücadele etmek lazım. Bununla mücadelenin de yolu kadının daha iyi eğitilmesi belki. Ki o da işte öğretmenden önce, daha okula gitmeden önce, ana kucağından itibaren çocuğunu eğitecek yani. Bunlar böyle işte dediğim gibi birbirini tetikleyen süreçler.
Erkeklerin de bence özgüvenlerini biraz pekiştirilmesi gerekiyor hocam.
Evet, evet tabii. Yani
birey olarak toplum içerisinde dururken bağlantıları olan eşlerinin onlara karşı dirayet gösterdiğinde, istemediğinde hayır evet. ben yoluma tek başıma da devam edebilirim. Evet. Hayat evet. bu uzundur, önüme başka fırsatlar da çıkabilir gibi bir zihniyete bürünmeleri gerekiyor. Yani o insanla ne olursa olsun onu sürükleyerek de arkasından evet. onu çekmenin hiçbir anlamı olmadığını anlamaları gerekiyor.
İşte çok haklısınız ama işte maalesef dediğim gibi yani bu böyle bir toplumsal hastalık. Bu toplumsal hastalığın da çözümü dediğim gibi böyle yani çok kolay değil aslında. Yani çok kolay değil ama en azından ipuçlarını biliyoruz nasıl düzelir diye düşünüyoruz.
Evet, evet. Kadına evet. evet eğitim, çocuğu eğittiği için evet. ama erkeklerin de bir kamp alınması gerekiyor gibi geliyor bunlar.
İşte şimdi mesela galiba Güler Hanım bağlanacak ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu göç ülkelerinde bizim bir takım geleneksel alışkanlıklarının da değiştiğini, bize ait olan bir takım geleneksel alışkanlıkların da değiştiğini gözlemliyoruz. Yani
olumlu yönde mi hocam?
Tabii tabii. Güzel. Yani ama tamamen geçmiş değil sorunlar.
Peki hocam, bir sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimize Belçika'dan Güler Turan eşlik ediyorlar. Flaman Sosyalist Partisi Milletvekili Güler Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanımcığım.
Merhaba, merhaba. Biz kadın üzerine konuşuyoruz Güler Hanım. Bilmiyorum, baştan programı dinleme fırsatınız olmuş muydu?
Yok, maalesef. Parlamentodayız. Tamam. Yoğun çalışmadan çıktık dışarı.
Tamam.
Takip edemedim.
Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Biz kadınların Türk toplumunun yerleşikliğe geçişindeki öneminden bahsediyoruz ama bir taraftan tabii ki Türk toplumunda kadının yerinden de söz ediyoruz. Eğitim ve kadından da bahsetmek istiyoruz. Yabancı toplumla kaynaşmada kadının rolünü de irdelemek istiyoruz. Çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetiştirilmesinde kadının rolünü soruyoruz. Kadının eğitim düzeyinin yerleşikliğe geçişteki etkilerinden de bahsediyoruz. Siz sizi en çok, kendinizi en çok yakın hissettiğiniz başlıklar hangileri ise biz sizi dinlemeye hazırız Güler Hanım.
Kadın benim çok ilgimi çeken bir başlık.
Güzel.
Dolayısıyla içinde kadın olan her şey çok ilginizi çekecektir. Öncelikle saygılar sunuyorum. Can Bey de orada. Yasemin Hanım size. Bu bizim ilk defa değil, ikinci defa görüşmemiz.
Evet, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz?
Evet, kadın ve kadının rolü. Özellikle göç toplumunda bir kadının oynadığı önemli rolü daha çok göçmen olan toplumda anlayabiliyoruz. Avrupa'daki Türk kökenli kadınlara baktığımız zaman kadının ne kadar etkileyici. Çocuk yetiştirme konusu dediniz az evvel. Çocuğu anne yetiştirir. Her ne kadar biz babalarımıza görev versek de, bak bu Avrupalılarda da öyledir. Çocuğun eğitimi anneden geçer.
Güzel.
Ve çocuğun hayata bakışı, bulunduğu topluma olan saygısı, eğitim seviyesi, dostluk ilişkileri, komşuluk hakları, bunların hepsi çocuk anneden aldığını, bunu bir anne olmayarak söylüyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim yani.
Tamam.
Bütün araştırmalarda şunu görüyoruz. Annenin eğitim seviyesi çocuğun eğitim seviyesi demek.
Evet.
Biz bunu Avrupa'ya baktığımızda gördüğümüz zaman Avrupa'daki çiftlerde öncelikle Yasemin Hanım şunu söyleyelim.
Evet.
Çocuk yetiştirme ve çocukların eğitim seviyesine baktığımız zaman babanın eğitim seviyesi Avrupa'da ne olursa olsun eşin eğitim seviyesi çocuğun eğitim seviyesi demek. Diyelim ki burada bir lise mezunu baba Türkiye'den gidiyor ve bir ilkokul mezunu anneyle evlilik yapıp geldiği zaman çocuklar genel anlamda, genel olarak söylüyorum, o seviyeyi çıkamıyorlar. Kesinlikle annenin eğitim seviyesi bunu belirliyor.
Evet.
Ve kadının göçmendeki rolü. Şunu bir öncelikle belirtelim. Ben kendim Amerika'daki Türk göçünle de çok yakında ilgileniyorum. Amerika'ya örnek alırsak, Amerika'daki göç eğitilmiş bir göç. Brain drain dediğimiz, yüksek eğitimle almış, doktorasını yapmaya giden bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Ama Avrupa'da bundan bahsedemiyoruz. Avrupa'ya emekçi geliyor, Avrupa'ya işçi geliyor, Avrupa'ya vasılsız elemanlar geliyor 1960'ların, 70'lerin sonunda.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa'ya gelen Türk göçünün eğitim seviyesi annede de babada da çok düşük. Bunu bir net olarak hepimiz biliyoruz. Şu anda 50 yıl sonraki duruma geldiğimiz zaman o zaman diyeceğiz ki annenin eğitim seviyesi belirliyorsa o zaman biz bu Avrupa'daki eğitim seviyemiz ilerlemeyecek. Maalesef istediğimiz boyutlarda değil. Kesinlikle şu anda toplumun yüksek eğitim seviyesi hak ettiği yerde olduğuna ben inanmıyorum.
Azize Hanım bir şey soracağım. Özür dilerim. Güler Hanım bir şey soracağım.
Sorun değil. Azize Hanım'a ulaşamadınız hala. Ona da
ulaşamadık. Umudumuzu kestik oradan biz de. Güler Hanım.
Tamam, okey.
Şöyle bir şey geldi aklıma. Peki annelik hani evladım benden daha önde olsun, daha iyi olsun. Ben yapamadım ama o yapsın. Fikrinin beslenmesi değil midir? Neden biz buraya takılıp kalıyoruz? Niye annemiz gibi kalıyoruz?
Bu çok güzel bir tespit. Bu dediğiniz herkesin dilinde var. Benden daha iyi olsun, saçımı süpürge ettim, maddi olarak her şeyi verdim, bilgisayar istedi en iyisini aldım, ofis istedi en iyi odayı döşedim, bisiklet istedi en iyisini aldım, en iyisi onda olsun diye. Ama bu bilinçli bir şekilde yaklaşmak demek değil ama Yasemin Hanım maalesef.
Yani eğitime bu yansımıyor mu? Hani tamam bisikletini bilgisayarını boş verdik de. Yani ben ilkokulda kadar okudum. Bak ne oldum. Sen ama üniversiteleri bitireceksin. Sen ekmek kazanacaksın. İyi bir noktaya geleceksin gibi bir hırs beslemiyor mu anne?
Anne bence bütün anne bu hırsı besliyor. Ama sonuçta etkili olmuyor.
Anladım.
Bunu söylemek bitmiyor.
Anladım.
Ve Avrupa eğitim sisteminde çocuklarının başına oturup ev ödevini yapman gerekiyor A'dan Z'ye kadar. Bir de şunu unutmayın Yasemin Hanım.
Evet.
Buradaki çocuklar ilkokul, anaokula gidiyoruz. 2,5 yaşından itibaren Belçika'da öyle. Avrupa'nın diğer ülkelerinde 5-6 yaştan itibaren illa çocuklar bir yılda olsa anaokuluna giderler ilkokula başlamadan. Çocuk genelde Türk dilinden başka, Türk lisanından başka lisan duymuyor. Bu da yine annenin eğitim seviyesinden alakalı. Anne eğitimliyse ve bulunduğu toplumla iç içe yaşayabiliyorsa, diyelim ki işe gidiyor, Belçikalı ya da Avrupalı arkadaşları var, bunlarla diyalog içinde, çocuğuna da o lisanı yansıtıyorsa, çocuk anaokula, ilkokula gittiği zaman 10-0 geride başlamak zorunda kalmıyor.
Evet.
Lisan problemi de var.
Tabii tabii.
Anne bunu demesi çocuğa bir faydası yok. Eğer anne oturup çocuğuna hani anaokuldan önce lisanı veremiyorsa ya da ilkokulda bile mi, çocuk her gün okuldan geldiğinde oturup dersine başına bakman gerekiyor.
Haklısınız.
Bugün ne yaptınız tekrarlaman gerekiyor. Tabii. Bir düşün bizim klasik bir Türk ailesinde bu yapılmadığı takdirde. Yapılan aileler de var. İstisnalar kesinlikle var.
Evet.
Ama istisnalar da kaideyi bozmuyor. Çünkü bizim şu anda %7, %8 oranında eğitim veriyoruz üniversiteye gençlere. Yasemin Hanım Türkiye'de bu oran o kadar mı düşük?
Evet doğru.
Artı bir de Avrupa'daki Türk gençlerinin seviyesi Avrupalılara bakarak ya da Türkiye'de yaşayan Türk kökenlilere bakaraktan o kadar mı düşük?
Haklısınız Gülerim. Evet.
Hani annenin o hırsı yetmiyor. Bu hırsı pratiğe çevirmesi gerekiyor. Çocuğun başında ders çalışması gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Kendisi de bilmesi gerekiyor. Tabii. İlkokulda belki idare eder ama ortaokulda öyle değil. Avrupa'da şey yok. Giriş sınavları yok. Üniversiteye giriş sınavları yok. Dolayısıyla lise dönemi çok yoğun ve zor bir dönem. O dönemi çocuklar atlatamıyorsa zaten diplomasız. Şu anda Avrupa'da lise diplomasını almadan benim bulunduğum şehirde şu anda Anvers, liman büyük, liman zengin, mücevher şehrinde %30 gençlik lise diplomasını almadan okulu terk ediyor.
Evet.
Ve bu %30'un kaç tanesi Türk kökenli ve Faslı kökenli olduğunu söylememe gerek yok. Çünkü çoğunluğunu bizimkiler dolduruyor.
Güler Hanım, peki siz koskoca milletvekili olmuşsunuz. Sizin anneniz ne yapıyor?
Evet. İstisnalar kaydeyi bozmam dedim. Çünkü benim annem babam da ilkokul mezunu.
Görüyor musunuz? Evet. Sizin içinizde vardı o zaman. Biraz kendinizi anlatır mısınız?
Yok, içimde demeyelim. Benim annem çok fazla hırslıydı diyelim.
Güzel. Güzel.
Annem, işte anne diyorum ben. İstisnalar kaydeyi bozmaz diyorum. Ama şöyle, tabii ki parantez açmam gerekiyor. Ben bunu söylerken hiç kimse alınmasın, darılmasın. Çünkü ben aslında inkar eden bir insan değilim. Benim annem babam köyden göç gelmişler Belçika'ya 60'lı yılların sonunda, 70'li yılların başında.
Tamam.
Bunlar gelirken sadece birbirlerine gelmişler. Bir de şunu düşünün Yasemin Hanım. Hiçbir destek yok. Yani dil bilmiyorsun, akraba yok, arkadaş yok. İkisi de çıkmış gelmiş.
Evet.
Ve eğitim seviyeleri de belli. İkisi de çalışıyor. İkisi de full time çalışıyor. İşe gidiyorlar.
Evet.
Ve 4 tane çocuk besliyor. Yani çocuk yetiştiriyorlar. 4'ü de üniversite mezunu. Evet. Bizim evde öyle. Ve biz istisna bir aile değiliz. Bizim gibi çok örnekler de var.
Evet.
Bir aileden bir çıktın mı hepsi çıkıyor. Ama çok çıkmayan aileler de var. Annemiz bizim derslerimizi çok ciddi alıyordu. Dışarı salıp oynattırmıyordu. Belki lisanı bilmiyordu ama bizim başımıza oturuyordu. Bir oku bakayım bu sayfayı. Anne sen anlamıyorsun, bana niye okutturuyorsun diyorum. Oku sen, ben anlarım diyordu. Anlamadığı halde okutturuyordu. Yani dolayısıyla bizim derslerimizle her zaman saatlerce oturdu masaya, bizimle ders
Bravo.
Yaptı. En küçüğümüzde mesela büyük olanlar küçüklere ders veriyordu. O da anlamadığı zaman da annem dışarı gidip Belçikalı komşunun kolundan tutup bana bir tane matematik hocası bu, bizim ihtiyacımız var diyebiliyordu.
Bravo.
Çok hani güzel. Sadece bunu yapıp sen çalış, ben sana her şeyi verdim değil. Çok önüne düşeceksin.
Ben çok etkilendim. Bilal Hanım, Can Bey'in de görüşünü almak istiyorum gerçekten.
Tabii ki.
evet şimdi tabii istisna falan filan da şunu da söylemek lazım. Yani bütün noksanlıklarımızı yazık anneler okumamış onun yüzünden dememek lazım.
Evet.
Yani çünkü her anne hakikaten çocuğunun en iyi şartlara kavuşmasını ister. Başka koşullar da var, başka etkenler var tabii. Yani çocuklarımızın Belçika'da olsun, Fransa'da olsun, Almanya'da nerede olursa olsun, Hollanda'da olsun, yani okuldaki başarısını etkileyen başka faktörler de var. Onları da hesaba katmak lazım. Ama şu noktada hemfikiriz hep, eğitimin başı anne.
Evet.
Eğitimin başı anne. O anne de iyi yetişmişse eğer, veyahut da niyetliyse, gerçekten çocuğunun gerçekten iyiliğini isteyebilecek kapasitesi varsa. Yani bu da bir kapasite meselesi. Yani nereden bilsin zavallı? Yani eğer şeyi yoksa, o konuda bir fikri yoksa, o zaman iş farklı oluyor yani. İşte Güler Hanım'ın durumu ve işte kardeşlerim de hepsi okudu diyor. Benim de var böyle bir sürü tanıdıklarım yani. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. İşte o koşullarda denk gelirse sonuç iyi oluyor. Ama yine de altını çiziyoruz. Anne çok önemli.
Anne evet. Çok önemli Can Bey. Bir de ben sizin dediğinize katılıyorum. Bak yanlış anlamayın. Ben buradaki annelerimizin en ufak bir niyetlerinden ya da hırslarından ya da evlatları daha iyi yere gelsin, bir isteksizlik falan var demedim. Annenin
evet.
Burada bir de yabancılığı var. Bu etken çok önemli
tabii,
bir etken.
Tabii.
Aslında Can Bey çok iyi bir eğitim sisteminden bahsediyor olmuş olsak Avrupa'da bile, bak onu da üstünü bastırarak söylüyorum.
Evet.
Bu evdeki ailenin maddi manevi eğitim durumu çocuğun eğitimini etkilememesi lazım. Sistem öyle bir oturması gerekiyor ki aslında eğitim sistemi. Evdeki etkenleri sıfıra indirip çocuğu topluma kazandırıp iş hayatına hazırlayabilmesi gerekiyor.
Doğru.
İnsan olarak da, eğitim olarak da. Bu bizim Belçikalı Belçika sisteminden bahsediyorum. Ve bizim Belçika eğitim sistemi bir de Avrupa'nın en iyilerinden. Ve ben bunun eksiklerimi çok iyi bilen bir insanım.
Güler Turan, telefon hattımızda lütfen kalmaya devam edin. Sayın dinleyenlerimiz, kadınların Türk toplumunun yerleşikliğe geçişinde etkilerini az sonra Güler Duman ve Can hocamızla beraber konuşmaya devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Güler Turan'la konuşmamız devam ediyor. Kendileri Belçika'dalar. Flaman Sosyalist Partisi milletvekili ve aynı zamanda da Doktor Can Ünver, göç uzmanı ve programımızın danışmanı. Kadının rolünden bahsediyoruz. Yabancı toplumda kaynaşmada, kaynaşma noktasında kadının rolü nedir? Güler Turan, biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Topluma uyum sağlama açısından kadının yaptıkları nelerdir yabancı toplumlarda?
Ya şunu söyleyelim, en basitinden Avrupa'daki siyasette kadın siyasetçilerimiz, Türk kökenli kadın siyasetçilerimiz daha ön plandadır. Bu da kadının bulunduğu topluma kendisini daha çabuk ayak uydurabildiğinden kaynaklanıyor.
Evet.
Karşındaki toplum sana yabancıysa empati kurabilmek, onları anlayabilmek, hem fikir olmasan da karşı fikre saygı duyarak empati kurabilmekte çok önemli rol oynayabiliyor kadın. Bu da bir net öyle bir şey. Bu siyasette de öyle. Bazı erkeklerimiz Türk kültüründen, tam böyle salt Türk kültüründen geldikleri zaman Avrupa'nın mentalitesine ayak uydurmada zorlanabiliyor. Ve kadın da bu daha az noktada. Siyasette de olsun, eğitimde de olsun buradaki kadınların yeri daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Genel anlamda belki de babalarımız, beylerimiz para kazanıp aileyi geçindirmekle meşguller. Onların fonksiyonu belki başka. Ama komşularla, yabancı kökenli komşularla arkadaşlıklar kurmak, onlarla anlayış sağlamak, kendi kültürünü tanıtmak, onların kültürünü tanımak daha çok kadına düşüyor. Belki zamanı olduğundan da olabilir, genelleme yapmadan söylersek de. Kadının empati kurması daha yüksek ve kadın kaynaştığı zaman aile kaynaşıyor. Bu sefer komşular kaynaşıyor. Dolayısıyla çok önemli rol oynadığına kesinlikle inanıyorum ben.
Peki Güler Turan, siz yaşadıklarınızdan yola çıkarsanız kadının eğitim düzeyinin, yani kadının kendini yetiştirmiş olmasının yerleşikliğe geçişteki bir etkileri var mı? Bahsedebileceğiniz etkileri var mı? Yani ne kadar okumuş, yazmış bir insansa o kadar rahat mıdır yerleşikliğe geçiş?
Ya şimdi şöyle, aslında kendin durumun içinde olduğu için yerleşikliğe geçiş sıkıntın olduğunun farkında değilsin.
Evet.
Dışarıdan baktığınız zaman yerleşikliğe geçiş dediğiniz entegrasyon kelimesini kullanıyoruz. Entegrasyona geçiş sancıları nedir? Eğitim seviyesi daha yüksek oldu mu, daha kolay olur mu dediğiniz zaman bunun içinde olan, bunu yaşayan bir insan bunu aslında öyle algılamıyor. Bu senin hayatın. Eğitimin dışarıda Flamanca, evin içinde her şey Türkçe, dışarıdaki kültür Avrupa kültürü, evin içindeki kültür Türk kültürü. Bu aslında sen bir çocuk olarak, tabii ben burada doğmuş yetişmiş biri olarak bunun birbirine olan zıtlıklarını görüyorsun ama çok normal bir algı geliyor sana. Çünkü iki dünyan var. Ama eğitim seviyesinin yerleşikliğe geçişten faydası nasıl şöyle net bir şekilde var? Çevre ediniyorsun. Bulunduğun kabuktan dışarıya çıkıyorsun. İş hayatında olsun, eğitim hayatında olsun, derneklere gidiyorsun, çalışma hayatında yeni yeni yerler keşfediyorsun, yeni insanlar katıyorsun hayatına. Bu iki türlü çalışıyor. Bir, senin karşıdaki insanı daha iyi tanıman, kültürünü tanıman. İlk başlarda Belçika kültürünü tanımak o kadar da kolay değil. Çünkü biz evin içinde Türkçe yetişmiş, dışarıda bir Avrupa kültürü var. O dışarıdaki Avrupa kültürünü biz evin içine getirdik. Evdekini de bir nebze olsa dışarı çıkartabildik. Bu çok önemli. Avrupalı Türk kültürünü olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor. Bir de şunu bilmesi gerekiyor. Kültürle dinin arasındaki farkı, ince farkı da verebilmek gerekiyor. Her şeyi dine bağlayıp ya da her şeyi kültüre bağlamak doğru değil. Bunların ikisi ayrılması çok zor kavramlar. Profesör Can Bey daha iyi bilir. Ama bir şekilde bu bir kimlik oluşturuyor. Ve bu kimliği de ne kadar çok insanla kaynaşabilirsen o kadar kolay oluyor. Ben avukat olarak ilk olarak baroda yemin ettiğimde bir Türk bayanı, Türk kökenli bir bayan baroya gelmiş ki bana gelip hocam şunu sordu. Güler dedi, burka kullanıyor musun dedi bana. Hocam dedim, burkanın ne olduğunu söylerseniz bana ben size cevap veririm kullanıp kullanmadığımı. Kara çarşaftan bahsediyormuş. Evet. Şu anda ne olduğunu biliyorum da ben o zaman üniversiteyi bitirmiş bir insan olarak bana sorulan soru buydu. Burka kullanıyor musun? Yani bu ondan sonra bunun benim ne dinimde ne kültürümde olmadığını anlatabildim. Bu onu o insanlar da biliyor artık. Şimdi bundan sonra gelenlere de bu soruyu eminim sormuyorlardır.
Peki Güler Hanım, siz Flaman Sosyalist Partisi milletvekilisiniz. Sizin bir kadın olarak parlamentoda kendinizi kabul ettirmekte yaşadığınız zorluklar oldu mu?
Ya aslında ben hayatımda hiçbir zaman kendimi kabul ettirmekte bir zorluk yaşamadım Yasemin'a.
Ne güzel. Ne
güzel. Özellikle de parlamentolarda yüksek mevkilere gelen insanlar bir şekilde zaten bir kulvarı var. Yani bir geçmişi var, bir bagajı var, bir özgüveni vardır. Bu konuda ben hiçbir sıkıntı yaşamadığımı itiraf etmeliyim. Ne kendi grubumda ne diğer partilerdeki milletvekili arkadaşlarla bu yönde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tam aksine çalışmalarımız çok takdir görüyor. Diğer parti arkadaşlardan da kendi arkadaşlarımızdan da. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir genel sıkıntı var. Onu söylemem gerekiyor. Hokkızdenki nasıl söyleyeceğim Türkçe?
Biz çevirelim, siz söyleyin.
Düşünmek. Kısır düşünmek. Yani beni bir Türk kökenli olarak zannettiler ki göç sıkıntılarından ilgilenecek. Göçmenlikten göçmenlikten kaynaklanan sorunlarla ilgilenecek. O konu uzmanı olacak. Halbuki ben ekonomi ve istihdam uzmanıyım. Evet. Dolayısıyla bu Belçika basınında da çok canlı tutulan bir şey. Çok basitinden ilk seçildiğimde Belçika'nın en ünlü televizyondan beni aradılar. Güler Hanım, bize kendinizi tanıttınız. Kimsiniz? Hangi konularla ilgileniyorsunuz? Ben de güzelce kendimi tanıttım. Kendime yakın olarak gördüğüm alanları ve çalıştığım komisyondan bahsettim. Evet. Bayan yani Belçika'nın çok ünlü gazetecisi bir bayan bana dedi ki, televizyoncusu. Çok memnun oldum dedi. Sizi canlı yayına bekliyoruz Güler Hanım dedi. Aa dedim, güzel, gelirim. Ne zaman? İşte bugün, tamam. Dedim, tam olarak hangi konuyla? Göçmen insanların sıkıntılarıyla alakalı konuşmak için dedi. Hanımefendi dedim, siz beni alay mı ediyorsunuz? Bana kim olduğumu, ne yaptığımı soruyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki isminizden dolayı siz sadece göçmen olan konularla ilgilenebilirsiniz. Ekonomi ve istihdam fikrinizi ilgilendirmiyor. Dedim ki teşekkür ederim, gelmiyorum. Kendinize başka bir kukla bulun. Aynen bu şekilde söyledim.
Bravo.
Bu üst düzeyde televizyonda konuşulmuş. Benim parti başkanımı aramışlar.
Evet.
Güler Turan bize çok sert çıktı diye.
Evet.
Parti başkanım bana döndü. Dedi ki o televizyon programına çıkmak için dedi, herkes yarışıyor dedi. Sen nasıl reddedersin dedi. Dedim sebebini söyleyeyim. Şundan şundan dolayı yaptım dedim. Böyle böyle söyledim dedim. Oradakine iyi yapmışsın, arkandayım, tebrik ederim dedi. Çizgini bozma dedi. 3 gün sonra televizyon programı o kadar rahatsız olmuş ki beni geri aradılar. Evet. Özür dilediler ve ekonomiyle alakalı canlı yayına çıktı.
Güzel. Harika.
Ama kısır düşünülüyor. Yani bu Avrupa'nın demokratik tabii hakları, eşit hakları falan bazen yani Türkiye ile kıyaslama yapmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'yi çok iyi tanımıyorum.
O onların noksanlığı şimdi Güler Hanım. Yani
efendim?
Onların noksanlığı. Kısır düşünüyorlarsa.
Evet. Ben buradakilerin noksanlıklarını da çok iyi biliyorum. Ve bunun da zorluklarını biliyorum. Ama bunu da eşit haklar tam olmuş olsa bunu benim söylememe gerek kalmazdı. Bunu ben söyleyebiliyorum ama bunu herkes söyleyemiyor. Dolayısıyla gerçekten zor. Yani hayat her şekilde zor. Buradaki insanların başka sıkıntıları var. Eminim Türkiye'deki bayanların eşit haklarla alakalı daha başka sorunları vardır. Yalnız şunu da söylemekte fayda var. Evet. Bayanların pozisyonundan alakalı, kadınların pozisyonundan alakalı Avrupa'nın daha az sorunları var. Kadın üst düzey yöneticisi, kadının emreden konumda olması çok daha çabuk kabul görebiliyor.
Evet.
Bayan olarak da görüyor ama ben
Avrupa'da değil mi bu durum?
Efendim?
Avrupa'da daha çabuk kabul görebiliyor diyorsunuz.
Evet, Avrupa'da daha çabuk kabul görebiliyor. Kadının durumu fazla sorgulanmıyor.
Evet.
Yani kabul edilebiliyor.
Doğru, Türkiye'de bu daha zor bir durum.
Daha sorun olduğunu biliyorum.
Doğru söylüyorsunuz. Biz de Can Hocam'la programın ilk bölümünde aslında biraz sohbet ettik. Siz çalışıyordunuz, dinleyemediniz bizi. Kısaca özetleyeyim. Kadına şiddetten bahsettik biraz. Sonra işte sadece hani Türkiye'de değil, yurt dışında da vardır mutlaka buna benzer olaylar şeklinde konuştuk. Peki Belçika'da durum nedir? Yani kadının toplumdaki yeri nedir ve kadına şiddet uygulanmakta mıdır?
Kadına şiddet maalesef uygulanmaktadır Yasemin Hanım. Yani
fiziksel şiddetten mi bahsediyorsunuz
yani
yoksa?
Çok üzülerek söylüyorum. Benim de Türkiye'de bu cinnet kelimesinin ne olduğunu ben tam anlamıyorum. İkide bir cinnet geçiyor. Ne demek?
Cinnetten, kendinden kızarak kendinden geçme hali. Evet.
Kendinden geçiyor. Masum bilmem bilmiyorum yani yazık. Olan kadıncağız oluyor çoğu zaman da. Aile içi şiddet erkeğe kadına da çok yanlış. Ve şiddet sadece fiziksel de değil. Psikolojik şiddet var. Finansman yani maddi şiddet var. Her türlü şiddet var.
Evet onu sordum.
Avrupa'da da biz bunu aşmış değiliz. Yasemin Hanım Avrupalıların da kadına olan şiddetten çok ciddi anlamda sıkıntıları var.
Mesela Avrupa'da en azından o skala şeyde mi? Yani mobbing aşamasında ya da işte yani fiziksel şiddeti aşmış durumda mı yoksa orada da fiziksel şiddet var mı?
Değil değil. Fiziksel şiddetin belli bir yüzdeliği var. Onu aşamıyoruz Yasemin Hanım. Yani kadına fiziksel şiddet gerçekten bize de hala Belçika'da da Avrupa'da da ciddi bir sorun. Evet. Ama şunu söylemek durumundayım. Yalnız ciddi anlam bir sorun. Bundan ben 15 yıl önce avukatlığa başladığımda aile içi şiddet bir kere polis geldiği zaman rapor tutuluyordu.
Evet.
Bir daha olmazsa polis bir daha gelmiyordu mesela. Ama şu anda var ya şöyle bir siyasi hukuksal duruştayız Belçikalı olarak. Bir şikayet varsa şiddet şikayeti ve bunun doktor raporunda kanıtlanması varsa zaten aile içi şiddet olduğu zaman ya da en azından şikayet olduğu zaman direkt doktor kontrolüne gidiliyor. Ve bu olay kadın şikayetçi olsa da olmasa da mahkemeye çıkıyor. Evet. Ve ilk mahkemeye çıkışta diyor ki ne hakim eşlere. Kadın diyorsa ki biz aramızda tartıştık sorun yok falan filan. Hakim diyor ki beni ilgilendirmiyor. Bak burada şiddet var, raporu var. Direkt adama 3 ay hapis cezasını veriyor.
Evet.
Ve uygulamasını erteliyor. Hani adamın üzerinde inanılmaz bir baskı oluşuyor.
Bize bu kadar ivedilikle işlemiyor herhalde.
Hiç içerisinde bayana en ufak bir maalesef, şekilde şiddet maalesef uygularsa hiç sorgulanmadan o önceki 3 ayı alıp içeri atıyorlar.
Evet. Yani bizde o şekilde.
Önünü net kesebiliyorsun. Böyle aslında bayanlar bu konuda kendilerine saygı duysalar da en ufak bir şiddeti bu şekilde ele alsalar belki evlilikleri de kurtulacak, ikinci defa şiddete de maruz kalmayacaklar. Çünkü buradaki sistem şiddeti engellemeye çalışıyor Can Hocam. Ama tabii ki şu da var. Türkiye'de cinnet geçiliyor. Burada da one obstacle dediğimiz çıkar yol bulamayıp da eşini öldüren çok insan var. Burada da haftada en azından bir tane kadın cinayeti biz de okuyoruz yani.
Şimdi biz ilk bölümde de onu konuştuk. Yani bu erkek egemen toplumlar bunlar. Yani biraz daha demokratik, biraz daha hukuk devleti olması tamamen sorunu ortadan kaldırmıyor. Yani erkek egemen toplumda kadının işte yani hem yükselmesi, hem huzuru, hem işte şiddete maruz kalmaması çok zordur yani. Yükselmesi de engellenebilir, şey yapabilir. Bu çünkü yani tarihin derinliklerinde bir zamanlar anaerkil bir toplum var. Yaşam tarzı var. Yok artık yani. Evet. Hep şeyiz. Dolayısıyla benziyoruz birbirimize. Dolayısıyla bu toplumsal koşullar oluştuğu takdirde şiddet de geliyor tabii. Şimdi Türkiye'ye bakarsak bizde maalesef yani şikayet konusu olan bazı yargı kararları vardır. Yani bir anlamda böyle sanki şiddeti uygulayanı kayıran, bizim belki yasalarımızdan kaynaklanmıyor. Yani yasalarımızda yoktur ama neticede hakimin kararı, bir şey diyemiyorsunuz, bağımsız mahkeme. Bu şekilde böyle sanki haklı gören yahut da mazur gören bir yaklaşımda maalesef zaman zaman basına yansıyor yani. Bu doğru. Fakat şimdi zayıfı ezme dürtüsü bu. Böyle bir güdü var, içgüdü. Bu işte başta da söylediğim gibi işte bir egemenlik savaşı yani açıkçası maalesef. Bu şey için de geçerli yani
bakış açısı
çalışma yani, hayatında da var aynı şey.
Başka yerde. Demek ki bak biz kadınlar olarak ben size şunu söyleyeyim. Benim içimde zayıfı ezme değil, tam aksine sahip çıkma, destek olma içgüdüm vardı. Bunu da çok samimi olarak söylüyorum. Evet. Yüksek hayatımda bunu her zaman bu şekilde yapmışımdır.
Mesela zaten kadınlar ezmek erkekleri.
Kadın olduğunuz için bence giderin.
Efendim?
Kadın olduğunuz için bence bu güdüye sahipsiniz.
Yani herhalde ben böyle tabii. Bazı konularda mesela bayan bir şekilde aralarında kalırsam ve bayanı haksız görsem bile ne, hiç yanından taviz vermem yani. Erkeğe Rodos'la bana girerim, haksızsın şunun. Ondan sonra bayı dışarı çıkarttıktan sonra hanımefendi derim ya toparla kendini, haksızsın baştan sona kadar yapma. Ama bu işin şaka tarafı da bu yargıç ya da alınan kararlar Can Bey çok ciddi bir kanser. Yani bu kanser olan şeyleri ne yapıyoruz? Kesip attırıyoruz, kemoterapi uyguluyoruz ve sağlıklı toplumu etkilemesini, yani sağlığı etkilemesini engellemeye çalışıyoruz. Bunları demokratik bir Türkiye aşması gerekiyor. Bak hala söylüyorum, uygulamada Avrupa'da bizde de sıkıntılar var. Uygulama derken yani pratik hayatta, işte dediğiniz gibi yapı olarak erkek egemenliği olan bir toplumdan çıkıyorsak, kadınlar her zaman bir şekilde birbirlerinin dayanışmasına ihtiyacı olacak ve kurulu, düzgün, hukuksal çalışan bir sisteme ihtiyacı olacak o eşitliği sağlayabilmesi için.
Evet, şimdi parlament...
demokratik bir şekilde oturtturduğumuz zaman hatalar bir iki olur ama hafifletici sebepler de yok, bilmem anlayışlıydı, yok ağır tahrikti. Yani şiddeti engellememiz gerekiyor. Bir de zaten biraz da şunu da söylememde fayda var. Burada ben Türk ve Avrupalı'nın karakterini de yakından takip ettiğim için... Biz Türklerde böyle Akdeniz havası, fevri davranmalar, duygusal hareketler çok daha fazla var. Avrupa bu konuda biraz daha cool olabiliyor. Daha sakin davranabiliyor, düşünüp karar verebiliyor. Ama tabii bu da hani yapısında birazcık daha bu var. Kadınların yıllardan beri Avrupa'daki olan pozisyonu da, annelerin eğitimli olması, ki Türkiye'de bunu aşar diye düşünüyorum kadına karşı. Sonuç itibariyle bu şiddet uygulan erkeği de yetiştiren bir kadın yani. Bunu evet, anne besleyecek evet. Bu yine.
Şimdi her zamankinden, bu son seçimlerde her zamankinden daha fazla kadın milletvekilimiz girdi parlamentoya. Dolayısıyla beklentilerimiz yükseldi. İnşallah onlar bu konuda bir belli bir tavır değişikliğini işte en azından mümkün kılacaklar inşallah. Yani i̇nşallah, bekliyoruz.
İnşallah. Umarım Can Bey de biz siyasetçi olarak size bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii lütfen. Buyurun.
Genelde siyasette değil de toplumdan gelir. Bu önemli. Ama bu kanunla alakalı konuları da oradaki bayanların ele alması o başka bir şey de. Ya bak aslında var ya, sorunu çok köklü bir şekilde bir jenerasyonda çözebiliriz. Bugünkü ilkokulda olan çocuklar, kız evet. Ve erkek. Evet. Bundan 15 sene sonra bu toplumun yetişkin ve toplumu oluşturan bireyler olacak. Onların eğitimine o şekilde yaklaşırsak hem sistem olarak hem anne baba olarak gerçekten biz 15 senede bütün sorunlarımızı aşabiliriz. Bu Avrupa için de geçerli, herkes için de geçerli ama maalesef pratikte böyle olmuyor. Türkiye'nin demokratikleşme süreci ve bayanların katılımını da şu anda yükselmiş olan katılımından dolayı bayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum burada sizin aracılığınızla. Onlara başarılar diliyorum ama sadece söylemem gereken bir şey var. Kendilerini sakın ezdirmesinler. Eziyorlarsa da buraya gelsinler, biz onlara destek veririz. Onlar da bize destek versinler.
Peki, çok teşekkür ederiz Güler Hanım. Sağ olun. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Sizin için zaman çok önemli. Görüşmelerden çıkıp bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Güler Turan, Belçika'dan Flaman Sosyalist Partisi milletvekili kendileri. Hoşçakalınız efendim.
İyi günler, hoşçakalın Güler Hanım.
Son sözlerinizi alalım.
Yani şöyle, tabii bu ne kadar konuşsak bitmeyecek bir konu. O kadar şey ki, derin evet. Ki. Tabii bu
konu kadın çünkü hocam. Kadın şimdi, çok doğurgan bir şey. Öyle, o yüzden. Ne kadar konuşursak az.
Ve ben şeyi özlüyorum. Bakın mesela bizim araştırmalarımızda, göçle ilgili araştırmalarımızda henüz yani bir boşluk var. Yurt dışında yaşayıp uzun süre göçmen olarak yaşayıp Türkiye'ye dönen kadınlarda ve ailelerde, yani kadınlardan başlayarak bu konularla ilgili bir davranış değişimi tespit ediliyor diye düşünüyoruz en azından. Fakat bunu bir ampirik bir şekilde, yani gözleme dayalı bilimsel bir şekilde incelemek lazım. Şimdi işte yapılmayan bir şey bu. Vaktiyle kadınla ilgili, göçmen kadınla da ilgili olarak Nermin Abadan Unat hocamızın bazı çalışmaları vardı ama çok zaman geçti, 70'li yıllar yani. 70'li 80'li yılların başı zannediyorum. Şimdi işte son dönemde de çünkü dünya değişti.
Tabii çok.
Koşullar çok farklılaştı. Acaba yani kadının özgürleşmesi adına ne değişmiştir orada yaşamalarından dolayı diye, bu da araştırılması gereken bir konu diye düşünüyorum.
Peki Can Ünver, çok teşekkür ederiz. Kendileri göç uzmanı ve programımızın danışmanı Doktor Can Ünver. Programımızı Nurettin Turan hazırlıyor sayın dinleyenlerimiz. Sevgili Ayhan Taşçı vardı teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmeyi diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak umuduyla. Esen kalın.